bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Eroin Güncesi Kanat Güner Era Yayıncılık 3. Basım Eylül 1997 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sena Oyman. 1970 yılında Bitlis-Malatya demiryolundaki zamansız sancılarla Muş Devlet Hastanesi'nde doğmuşum. Değişik Anadolu beldelerinde büyüdüm. İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 8 yıl uğraştan sonra henüz 4. sınıfta debelendiğimi fark edip vazgeçtim. Hala bana uygun işi, mekanı ve insanları arıyorum, diyen Kanat Güner bir eroinmandı. Alışkanlıklar arasında AIDS denilen bu uyuşturucuya nasıl başladığını, bağımlı yaşamını anlattı. Yer yer günce tekniğiyle ilerleyen bu anlatı cesaretle yapılmış bir itiraf. Baş kahramanın bizzat yazarın kendisi olduğu yaşanmışlık yazını için yeni bir örnek. Bu doğrudan yazı örneğinde 1980 sonrası gençliğin içine itildiği değersizlik ortamı, hele bir kesiminin iyice savrularak uyuşturucuya sarılması anlatılıyor. Kanat Güner, baskılar, değer yitimi, kavramların içeriğinin boşaltılması ve amaçsız eğitimle toplumsal ahlakın çöküşünü dilinin döndüğünce anlatmaya çalışıyor. Dili de bu işe yatkın, gerçekçi, çarpıcı. Eç topluluğunun diliyle yazılmış. Bir alt kültür yazını olarak bizdeki ilk örnek. Elimde enjektör öylece kala kaldım. Çok klasikti ama ben de arkamda bir şeyler bırakmalıydım. En azından ölümü tercih ettiğimi bilmeliler diye düşündüm. Aslında hiç kimseye hiçbir şey borçlu değilim. Alışverişi keseli çok oldu. Ama son kez bir iletişim denemesi yapabilirim. Uzaya gönderilen, hedefi yüzyıllarca ışık yılı uzakta olan sinyaller gibi. Ne yazacağımı düşünürken yaşlanıp ecelimle ölmek istemiyorum ama nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Şöyle başlasam mı mesela? Hey millet, ben ölmeye karar verdim. Niye biliyor musunuz? Çünkü yaşım 27'ye geldi dayandı. Benim gibiler daha fazla yaşamamalı. Allah korusun, ya ölmeye değil de üremeye karar verseydim? Neyse ki aklım hala başımda. Sahneye girmem gereken yeri ayarlayamadım ama çıkmam gereken yeri biliyorum. Kendinize iyi bakın, kötü alışkanlıklardan uzak durun. Yaşam şeklim sayesinde veda etmem gereken pek kimse yok. Öldüğümü bilmeleri de gerekmiyor ama ben de birkaç satır karalayacağım. En azından aileme benden nefret etsinler diye bir şeyler açıklamalıyım. Benim yüzümden mahvoldular, çöktüler. Benden beklenmeyen her şeyi yaptım. Onları çok utandırdım. Çünkü onlar beni, çevredekiler aman ne iyi çocuk yetiştirmişsiniz desinler diye büyüttüler. Hele annem. Beni çok geç fark etti o. 17 yaşıma kadar karnımı doyurduğu, öğrenimimle ilgilendiği için kendini yeterli buldu. Kendine göre en büyük fedakarlığı yapıyordu çünkü. Babama katlanıyordu. Baba anneme göre dünyanın en sorumsuz, en disiplinsiz adamıydı. Yapması gereken en önemli şeyi yapmıyordu. Eve para getirmiyordu. Babam da inadına paraya hiç sahip olamadı. Evde habire para konulu kavgalar yaşadık. Bu yüzden kardeşimle benim bir an önce okuyup çok para kazanmamız gerekiyordu. Genelde annemi pek görmezdim. O çalışan bir anneydi. Diğer çocukların anneleri gibi evde oturup yemek yapamıyor, örgü öremiyordu. Çalışmak zorundaydı. Hep şikayet ediyor ama aslında işini çok seviyordu. Bacaklarında varis vardı. Sabahın köründe gider, akşamın karanlığında gelirdi. Bizi hep Türkçe bilmeyen, kötü kokan, köylü bakıcılar büyüttü. Hiçbirini sevmedim. Onlarla dalga geçer, kandırır, sokağa kaçar, oyun oynardım. Sokağı hep eve tercih ettim. 10 yaşındayken hem ülkede hem evde darbe kafamı bayağı karıştırdı. Sokağa çıkma yasağı, askerler, polisler vardı ve annemle babam boşanıyorlardı. O sene annemle babamın doğup büyüdükleri, anneannemlerin, babaannemlerin yaşadıkları o lanet olası küçük Anadolu şehrine taşınmıştık. Artık annemle babam kavga ettiklerinde şehrin yarısı kavgaya karışıyordu. Anormal bir dedikodu ağı vardı. Çürük dişli, kıllı çeneler habire çalışıyor, habire skandal üretiyorlardı. Şehir ikiye ayrılmıştı. Annemin tarafını tutanlar, babamın tarafını tutanlar. Ben annemin tarafında kalmıştım. Annem kardeşimle beni elimizden tutup anneannemlere kaçırdıktan bir gün sonra eve eşyalarımızı almaya gittik. Babam işteydi. Gece içtiği sigaralar kül tablasında devasa bir yığın oluşturmuştu. Onun halini gözümün önüne getirdiğimde kocaman bir acı dalgası geldi geçti. Babamı çok seviyordum ama annem ve çevresinin etkisiyle boşanmalarını istiyordum. Annem benimle özellikle ilgileniyordu çünkü hakim benim de ifademi alacaktı. Kardeşim çok küçüktü, hiçbir şeyin farkında değildi. Önce o da annemleydi. Sonra nasıl oldu hatırlamıyorum, babamla babaannemlerde kalmaya başladı. Hayal meyal şehrin orta yerinde kardeşimin bir kolundan annemin, diğerinden babamı çekerek bağırıştıklarını hatırlıyorum. Bu olaydan bir süre sonra babamı kardeşimi bırakmaya ikna ettiler. Adamcağız ailesine kavuşabilmek için her şeye razıydı. Derken mahkeme oldu. Hakim bana neler olduğunu sorunca ezberletilenleri söyledim. Babam içki içiyor, bize bakmıyor, anneme kötü davranıyor. Babamın avukatı yaşımın küçüklüğü nedeniyle etki altında kaldığımı söyleyince de atıldım. Hakim amca, ben etki altında kalacak kadar küçük müyüm? Bu ezberletilmemişti. Hakim gülümsedi ve bir yıl ayrı kalınmasına karar verildi. O bir yıl çok zevkliydi. Hafta sonları babam bizi alıyor, her istediğimizi yapıyordu. Nihayet bisikletim bile olmuştu. Bu arada babam her gün anneme birilerini yollayıp barışmaya çalışıyordu. En sonunda annem dayanamadı, tekrar bir araya geldiler. Babam yıllarca hakime söylediklerimi yüzüme vurup durdu. Aslında onu çok seviyordum. Hala da çok seviyorum. Tanıdığım insanların en zekilerinden biridir babam. Aşırı dürüst, aşırı dost canlısı ve müşfiktir. İnsanlara çok çabuk güvenir ve tabii ki çok çabuk da hayal kırıklığına uğrar. Dürüstlüğü sayesinde habire o şehirden bu şehire sürülüp durduk. Çalmıyordu ve çalmayan devlet memurunu da bu ülkede hiç kimse sevmiyordu. 12 Eylül öncesi bir gece yarısı polisleri evimizi basıp babamı aldılar. Birileri ihbarda bulunmuşmuş. Tabii hiçbir şey bulamadılar. Belki sosyalistti ama hiçbir zaman komünist olmamıştı o. Ve silahla bir şeylerin çözülebileceğini kesinlikle kabul etmezdi. Ergenlik çağım tam anlamıyla dengesiz geçti. Dedikoducu memleketimizin gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. Hiçbir ayıp affedilmiyordu. Göğüslerim epeyce irileşmiş oldukları için bisiklete binmem zevkinden mahrum bırakılmıştım. Hiç unutamıyorum. Bakkalda mahallenin piçleriyle atışırken dedeme yakalanmış, banyoda annemden dayak yemiştim. Ciyak ciyak bağırıyordu. Orospu mu olacaksın? Yo, orospu olmak gibi bir niyetim yoktu. Ama bütün sülale bunun paniğini yaşıyordu ve ben onları bir anda şaşkına uğrattım. Ne mi yaptım? Namaz kılmaya başladım. Yırtık kotlarla posterlerin ortasında kılıyordum ama 5 vakit kusursuz kılıyordum. Çok sıkılıyordum o lanet şehirden. Bir an önce üniversiteye kaçmalıydım. Annemle babam da bir yandan kültürlü ebeveyn takılıp öte yandan habire millet ne der paranoyası yapıp beni allak bullak ediyordu. Sigaraya 15 yaşında başladım. İçkiyle tanışmam çok çok önce olmuştu. Babam sağ olsun. İstanbul'a git dediği için de bak burası Taksim, şurası Kadıköy, burada karşıya geçmek için arabaların durmasını bekleme, sen geç onlar dururlar deyip bırakıp gittiği için de sağ olsun. 17 yaşındaydım. İstanbul'da yapayalnızdım. Nihayet özgürdüm. Fakülteye başlar başlamaz tokat, tokat, tokat. Ya Allah yoksa, devlet hükümet olmasa, para, bütün yaşayacağım bu dünyada olacaksa, karşı olma hakkım varsa, ya ben beni yönetenlerden daha zekiysem, niye bazı şeyleri anlamasam da uymak zorundayım? Şu kocaman dünyada bana niye bu kadar küçük bir rol verilmiş? Ya seks? Burnumu her deliğe sokmaya başladım. İlk delik bütün fakültelerin marjinalliğinin sığındığı sosyal etkinlikler kulüpleri, yani tiyatro kulübü oldu. İnsanlar böyle yerlerde ya çiftleşiyor ya da mastürbasyon yapıyorlardı. İlk sevgilimi orada buldum. Uzun zamanda ona katlandım. Adı önemli değildi, kişiliği de. Yıllardır okulu bitirememiş, bayağı bayağı devrimciydi. İlişkimizde benden ilk istediği Çernişevski okumamdı. Çernişevski'nin nasıl yapmalısı mıydı yoksa o Lenin'in miydi? Ne yapmalı mıydı yoksa adı? Her ne halsa işte. Onu okuyunca ilişkimizin nasıl olması gerektiğini anlayacakmışım. Çernişevski bizim ilişkimizi nasıl yönlendirebilirdi ki? Bir de beni aşırı sahiplenip kıskanmaya başlayınca. 26 Mart. Songül, Serkan ve ben Eyüp'e gittik. Replik dergisi için daktilo edilecek bir şeyler varmış da Serkan onları yazdı, biz de sıkıldık. Sonra sinemaya gittik. Müjde Ar'ın Kaçamak diye aptal bir filmiydi. Daha sonra benim fikrime uyulup köprü altına gidildi. 3 bira içince Serkan'la tartışmaya başladım. O da hep aynı şeyleri söylüyor bende. Sonra da mırıl mırıl. Akşam Songül'le eve döndüğümüzde evimizi 3. kez su basmıştı. 6 Mayıs. Cemile'nin yaş günüydü. Heybeliada'ya gittik. Saat 4'e kadar sınıf arkadaşlarımla kaldım. Sonra sinema kulübünün şamatasına kaçtım. Onlarda likör vardı. Biraz içtim, biraz. 7 Mayıs. Ne rezillikler yapmışım Tanrım, kendimden utanıyorum. Erkan'la da kavga edince yine zıvanadan çıkıp jiletle dudaklarımı parçaladım ve sakinleştim güya. Bunlar günlüğümden. Daha neler yumurtlamışım neler. İstanbul'da özgürmüşüm. Pöh. Dışarı çıkıyorsun, dolaşmak tek amacın ama itin biri anında zevkini kaçırıveriyor. Okula gidiyorsun, küçümseyip kaçıyorsun. Derslerden şimdiden tüymeye başladım. Bu özgürlük mü? Yok kızım yok. Sen özgür falan değilsin. Dört duvar arasında yıllanmış bir zavallının bile düşüncesinde senin aciz fikirlerinden daha ileri bir özgürlük var. Tekrar okuldaki küçüklerin yanına da dönemezsin. İçmek istiyorum. Düşüncelerimden yorgun düşmek istemiyorum. Yaşadıklarımdan mutlu olmak istiyorum. 7 Temmuz. Dersler bitti. Eve dönmek zorundayım. Ama artık evim burası gibi geliyor. Bir senede neler yaşadım. Hele Serkan'la yaşadıklarımız. Artık kendimi baya baya kadın hissediyorum. Sanki bütünü yakalamak gibi bir şey. Sevgi yoğunlaşıp sıkışıp patlıyor. Yoksa fışkırıyor mu demeliyim? Tiyatro kulübünde iki oyun çıkardık, hiç fena değil. Bütün çalışmalar zevkliydi. Serkan'ım da yanımdaydı. Derslerde hiç umurumda değildi ama yine de takıntısız geçtim. Şimdi önümde sıkıcı 2 ay vardı. Nasıl katlanacaktım? 2 ay gün saydım. Sıkıldım, sıkıldım. Bir ara Ege'de tatil yapmaya çalıştım ama olmuyordu. Eğlenemiyordum. Ailemle birlikte ne yapabilirdim ki? Ara sıra sahilde şarap içip cıvık cıvık muhabbetler yapıyorduk. Ben İstanbul'u özlüyordum. Sayılı günler, hatta saniye saniye sayılı günler geçti ve İstanbul'daydım. 5 Eylül. Serkan beni Topkapı'da karşıladı. Alışveriş yapıp eve kapandık. Serkan benim için bir beste yapmıştı. Nakaratı ve sarılacak bedenler öfkeyle gibi bir şeydi. Ama fakat lakin ilk gün bile tartıştık ve bende tuhaf bir soğuma başladı ona karşı. Sonuçta sarılamadı bedenler öfkeyle. 6 Eylül. Önce okula sonra Ortaköy'e gittik. Çok iyi anlaşıyor, birbirimizin ne söyleyeceğini önceden biliyorduk. Her şey çok iyiydi. Ta ki akşam Hülya ile Paco gelene kadar. Onlar öpüşüp koklaşırken benim hıyar sevgilim bacaklarım görünmesin diye beni kamufle etmeye çalışıyordu. Yani ev arkadaşlarımın yanında şort giymeme bile katlanamıyordu. Yalnız kaldığımızda tartışmamız Milan Kundera'dan başladı. Kadınların teşhir merakına geldi, dayandı. Ne söylediğimi hatırlamıyorum ama önce morarmasını sonra havaya kalkan elini gördüm. Vurmadı ama katlanamayacağım tek şey buydu ve kovuldu. 7 Eylül. Herkes Serkan'dan nasıl bu kadar çabuk ayrılabildiğime şaşırıyordu. Ortada ilginç bir şey yoktu ki. Hiç kimse, hele bir erkek beni kısıtlayamazdı. Hele tokat atabilecek kadar ileri hiç gidemezdi. Bu kadar basit. Ben güçlü bir kadındım veya olmalıydım. O gün Songül de sevgilisinden ayrıldı. Biz iki dul dolaştık durduk bütün gün. Sonra köprü altına gittik. Böylece köprü altı günlerim başlıyordu. Köprü altı artık benim ikinci adresimdi. Orada içiyor, içiyor, diğer sarhoşlarla bir geyik yakalarsam çene çalıp deşarj oluyordum. Garibim Songül beni hiç yalnız bırakmıyordu. Köprü altının sallantısına, yalnızlığımıza şiirler yazıyorduk. 10 Eylül. Yine epeyce sürttük. Sonra soluğu köprüde aldık. Birkaç birayla çakır keyif olup eve gitmeye hazırlanıyorduk ki iki genç bela oldular. Ters dedik, gitmediler. Sadece bir çay içimi konuşmak için her şeyi yaparım dedi biri. Diz çök, yalvar öyleyse dedim. Aklım sıra dalga geçtim. O Eminönü'nün orta yerinde önüme diz çöküp yalvarınca dayanamadık. Sadece bir çay diye anlaşıp çayımızı da sessiz sakin içtik. Terbiyeli çocuklarmış ama çaktırmadan iltifatlar yağdırıyor, ağda gibi yumuşamamızı bekliyorlardı. Yumuşadık. Ertesi gün Özgür ile buluşacaktım. Buluştuk ve ben acı gerçeği öğrendim. 2 gün sonra askere gidiyormuş. İtiraf edeyim, bozuldum. Hoşlanmaya başlamıştım keratadan. Benimle bebeğiymiş gibi ilgileniyordu. Üniversite terkmiş, babasıyla çalışıyormuş. Askerden dönmesini beklersem hemen evlenirmişiz. Gerçi bekleyebileceğimi hiç sanmıyormuş ama... 12 Eylül. Yarın askere gidiyor. Benim yanımdan yarım saat ayrılmadı. Pardon, yarım saat ayrıldı ve bana deri, çok güzel bir mont getirdi. Bir hediye beni iyice duygulandırdı. Serkan'la ayrılalı kaç gün olmuştu ve ben aşık oluyordum. O gece bizdeydi. Ertesi akşam vatani görevini yapmak için beni terk edip gitti. Şu vatana da, vatani görevlere de. 18 Eylül. Serkan'dan sonra girmem gereken bunalıma Özgür'den sonra girdim. Her şey çok boktan. Betty Blue'yu seyrettik. İyi ki seyretmişim. Şimdi daha asiyim. 11 Ekim. Sabah okul ve yalnızlık, öğleden sonra sırf yalnızlık, akşam tiyatro ve bunalım. Oyun 20.30'daydı ve ben 18.30'da oradaydım. Oyunun premieriydi, taptığım bütün oyuncular tiyatrodaydı. Kıskandım, kıskandım, kıskandım. Ben mutlu olmak istiyorsam tiyatro yapmalıydım. 13 Ekim. Akşam herkes Güner'in oyunundaydı. Oyunda köprü altından tanıdığım bir çocuk da vardı. Oyundan sonra kulise doluştuk. Tebrikler falan filan arasında ben kendimi Doğan'a davet ettirdim. Klasiktir, ilk oyundan sonra ıslatılır. Ben de ıslatmalıydım, ıslattım. Doğan'ı eve götürmüştüm. Doğan'ı es geçecek kadar önemsiz buluyordum. 19 Ekim. 18'imi bitiriyorum. Artık reşitim. Bugün benim en güzel günüm olmalıydı. Ama okula gittim ve korkunç bir yabancılaşmayla geri döndüm. Ben baştan hata yapıyordum. O lanet okulu hiç sevmiyordum. Karamsar karamsar eve geldim. İyice karardım. Sadece Işıl ve Feride vardı. Duvarda da bir yazı. Dünyanın en tatlı reşit kızına. Yuhuu, artık reşidim. 6 Kasım. Bu tek başıma sıkılarak geçirdiğim 3. pazar. 4.sünü istemiyorum. Tüp bitti, ev buz gibi. Param yok, karnım aç. Ama kötü değilim. Aynaya baktım ve kendimi sevimli buldum. Çok garip. 11 Kasım. Neden her şey güzel olmaz? Yaşamak bu kadar güzelken. 15 Kasım. Taksim meydanında durdum, durdum, düşündüm. Işıkların parıltılarını yansıtan fosforlu martıları seyrettim. Geçmiş bir olayı hatırladım. Elimde kocaman bir çantayla otobüs durağına yürüyordum ki bineceğim otobüs yanımdan geçiverdi. Yetişebilir miyim diye düşünürken birisi "Koşsana kızım, ne duruyorsun?" dedi. Koştum, yetiştim, bindim. Ve ses kimindi diye kala kaldım. Camdan baktığımda yaşlı bir amca sıcacık gülümsüyordu. İçim ılık ılık oldu. Bu olayı düşünmek bana çok iyi gelmişti. Aheste aheste eve yollandım. Ev o akşam çok renkliydi. Hülya'nın kardeşi Yücel bile vardı. İçtik, muhabbet ettik. Sızan sızlığı, kalan ayıklar Yücel ile bendim. Ertesi gün 12'ye kadar konuştuk. Zaman yoktu sanki. Son nokta Yücel'in sıcacık öpücüğü oldu. Akşam Doğanlar ile DDGF'nin gecesi için oyun oynayacaktık. Ayrıldık. 19 Kasım. Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel, Yücel. 20 Kasım. Özgür geldi. Ne diyebilirdim ki? Benim bir Yücel sorunum var. Özür dilerim, beni unut. 23 Kasım. Devrimci arkadaşlarımızın öğrenci derneği toplantısına katıldım. Gülmekten kırıldım. Yoldaş söze şöyle başladı. Yeni üye alımı şu anki en öncelikli mücadelemiz olmalı. Dışarıdaki normal insanı nasıl buraya çekebiliriz? Dedi ve ben gülmeye başladım. 11 Aralık. Yücel, sana sevgilim demek istiyorum. Yanımdayken her şey o kadar güzel ve seni kaybetmem de o kadar kolay ki. Seninle senin istediğin ilişkiyi sürdürebilmem demek, sahip olduğumu azıcık kendine güveni kaybetmem demek. Ne demek ya, ne demek? Ben düzeyli bir ilişki hayali kurarken senin ilişkimizi kimse bilmesin diyerek düzeysizleşmen ne demek? Bana hesap vereceksin beyefendi. Günün birinde sen de birine aşık olursun, ne demek? Peki sana niye aşık olamıyorum? Neyse, sonuçta göz bebeklerine raptiye sokmak istiyorum. 29 Aralık, Çemberli Taş kızıyordu. Aman tanrım, nereden bulmuşlar bu kadar kızı? Ev masraflı oluyor diye yurda çıktım. Aman tanrım, ne yaptım ben? Aynı odada 12 ayrı kafada, kılıkta, cinste, seviyede, sınıfta karıyla kalmak ne demek biliyor musunuz? Hiç yalnız kalamamak, sabahın köründe uyanmak zorunda olmak, yatağını düzeltmek ve o yüzlerce kızın dırdırını dinlemek, duymak. Yine tokat, tokat, tokat, tokat. Geçen bir seneyi onlardan o kadar farklı geçirmişim ki, onlardan o kadar farklıyım ki şoktan şoka giriyorum. Nerede benim insanlarım, ev arkadaşlarım, sevgililerim, sarhoşlarım? Onlarla ben yiyor, içiyor, konuşuyor, sevişiyor, istediğim saatte istediğim yere girip çıkıyor, istediğimi söyleyebiliyor ve kafama göre uyanıyor, yüzümü yıkamıyor, yatağımı toplamıyordum. Nerede benim Aksaray'daki evim? Hani köşesinde büfe olan, hani bir büfe üçer üçer 24 tane sosisle aldığımız büfe. Biz o evi su bastığı zaman temizlerdik. Ya Paşa'daki ev, Yücel'le geçirdiğim o muhteşem geceye mekan olan ev. Hani sistit olduğumda yetişemeyip kapısının önüne işediğim ev. Elimde sadece pembe bir ayı kalmıştı. Hülya'nın kızının, Doğan'ın ayısı. Hülya ile Paco beni kızları ilan etmişti. Şimdi neredeler? Ben onları istiyorum. Şu anda salak bir ranzanın tepesinde pembe ayıma sarılmış ağlıyorum. Odadaki 11 kategori yurttaşım uyanıp yataklarını toplayıp dişlerini fırçalayıp okullarına koşturdular. Akşam en geç 20.00'da bu göt kadar odaya doluşmuş olacaklar. Ama ben burada olmayacağım. 2 Ocak. Yeni yıla oda arkadaşım olan Pakistan vatandaşı Hatul'un kardeşim dediği Gürcan adında bir çocuğun evinde girdim. Bir de niyeyse bu Gürcan adındaki çocukla çıkmaya başladım. Hep ama hep aynı şeyi yaptım. Sevgi aradım, sevgi istedim. Tatminsiz, doyumsuz, isterik bir şekilde en çok sevgiye ihtiyaç duydum. Çalışan annenin yol açtığı, özellikle prensiplerine sonuna kadar bağlı bir cumhuriyet öğretmeninin aşırı soğukluğunun neden olduğu oral veya anal veya blue çağında takılmışlık olabilir durumum. Freud'dan da bakabiliriz. Cinsel tatminsizlik diye de kestirip atabiliriz. Aslında benim için cinselliği kesinlikle kestirip atamayız. Çünkü Freud'u bile cinsellik hakkında fikir beyan etmekten vazgeçirebilirim. Buna eminim. Kafamda cinsel devrimin en hasını yaptığım, tabuların hepsinin ağzına sıçtığım halde seksle bir türlü barışık olamadım. İlk tecrübem bir bakire için en uygun partnerdi güya. Çünkü ne de olsa doktor sayılırdı. Ama bu işin fizyolojisini bilmek, okumuş olmak absürt başlayıp absürt devam etmesine engel olmadı. 17 yaşındaydım. Mantığıma göre hemen o zardan kurtulmalıydım. O kadar zor oldu ki. Feodal takıntılar sayesinde zar duvar halini aldı. Kendimi çok zor gevşetebildim. Kasıldıkça kasılıyor, canım acıyana kadar uğraşıyor ama hiçbir şey beceremiyorduk. En sonunda tamam bu sefer oldu dedik ama zardan eser yoktu. Şok olduk. Hatırladığım çok küçükken annemin bana orama elimi sokarsam sakat kalacağımı söylemesiydi. Ben de sakat kalacağım için korkar, hem de yasak olduğu için deli gibi merak eder, banyodayken küçük parmaklarımı sokabildiğim kadar içeri sokardım ve sakat kalmazdım. Ama sonuçta bu işi ben olsa olsa bisiklete binerken geçirdiğim kazalardan birinde becermiş olmalıydım. Başka ne olabilirdi ki? Gerçek ilk kürtajımda anlaşıldı. Hamileydim ve bakireydim. Günlüğümden devam edeyim. 3 Ocak. Hala Gürcanlardaydım. Yılbaşı gecesi davet edildiğim tek yer olduğu için Yel Değirmeni'ndeki o küçük öğrenci evindeydim. Gürcan'la daha önce Hoyrazoğlu'nun tiyatrosunda tanıştım. O ve Hatol dışında da tanıdığım hiç kimse yoktu. Gürcan eve önce baba gibi bir sürü hediye ve içkiyle geldi. Çok sevimli, şefkatliydi. Ben de sarhoştum. Üstelik Yücel'e çok kızgındım. Sevgilisine geri dönmüştü. Gürcan da sevebileceği birini arıyormuş ki... 10 Ocak maalesef hala çemberli taş. Yurda çıktığımdan beri yurtta kalmamak için elimden geleni yapıyorum. Gürcan Hoyrazoğlu Tiyatrosu'nda ışıkçılık yapıyor. Onun yanına gidip oyunu bir daha seyrediyorum. Sonra Yel Değirmeni'ndeki o küçük eve gidiyorum. Gürcan'a şımarıklık yapıyorum. Garibim, ne yaparsam yapayım sesini çıkarmıyor. Beni çok seviyor. Bu da beni üzüyor. Çünkü ben şu sıralar çok ama çok yavan günler geçiriyorum. Okula gidiyorum, tiyatro kulübü canımı sıkıyor, hiçbir şey yapan yok. Hoyrazoğlu'ndaki profesyonel tiyatrocuları tanımak beni resmen yıktı. Neredeyse tiyatrodan soğudum diyeceğim. O kadar çirkinler ki sanatta profesyonel olmak doğallıktan bu kadar uzaklaşmayı mı gerektiriyor anlamıyorum. Sonuçta sahneye çıkıp tiyatro yapıyorlar ama kuliste patolojik narsistlikleriyle ilkelleştikçe ilkelleşiyorlar. Bütün memlekette olduğu gibi hayvansal güller maksimumda, vajine meraklıları sınıfsal fark gözetmeksizin çoğunlukta. Freud Türkiye'de de olsaydı nutku tutulur. Fortçu olur çıkardı. Oysa bendeki sevgi çıkmazı. Ah Yücel ah. 18 Şubat. Ev bulmalıyım. Bu yurttan kurtulmalıyım. Artık çay fincanımın içindekinin rakı olduğunu çaktılar. Yarın öbür günde beni ispiyonlarlar. Ama bu aptal karıların sevgili muhabbetlerine de ayık kafayla hiç katlanamam ki. Hele bir tanesi var. Gündüz sevgilisiyle konuştuklarını teybe kaydedip akşam bize dinletiyor. 19 Şubat.